1335 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Vaziyet ve manzarayı umumiye. Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup harbi umumiyede mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır bir mütarekename imzalanmış. Büyük harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi harbi umumiye sevk edenler kendi hayatları endişesine düşerek memleketten firar etmişler. Saltanat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdettin, mütereddi, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği dini tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın riyasetindeki kabine aciz, haysiyetsiz, cebin, yalnız padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete razı. Ordunun elinden esliha ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri mütareke ahkamına riayete lüzum görmüyorlar. Birer vesileyle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana vilayeti Fransızlar, Urfa, Maraş, Ayıntap İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan kıtaatı askeriyesi, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta ecnevi zabit ve memurları ve hususi adamları faaliyette. Nihayet, Mebde-i Kelam kabul ettiğimiz tarihten 4 gün evvel 15 Mayıs 335'te İtilaf Devletleri'nin muvaffakatiyle Yunan ordusu İzmir'e ihraç ediliyor. Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. Büyük Kurultayı'nda 6 gün boyunca toplam 36 saat 33 dakikada okuduğu Tarihe Nutuk adıyla geçecek eserini bu satırlarla başlatıyordu. Bahsettiği kapkaranlık günlerden yaklaşık bir yıl sonra umutlar Ankara'da bir meclisin açılmasıyla yeşerecekti. Bu karanlık günler geride kalacak, Türk milleti küllerinden doğarak yeni bir başlangıç yapacaktı. 23 Nisan, bugünden tarihe bakınca çok derin bir anlam taşımaktadır. Kısa Cumhuriyet tarihimizin en değerli günlerinden birisidir. 23 Nisan bayramı adıyla kutlanmaya başlanan, bugünün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihsel bir yolculuğu vardır. Bu yolculuk, Türk milletinin yaklaşık 50 yıllık milli irade yolculuğundaki zincirin son halkasıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Jön Türkler veya Genç Osmanlılar adıyla bilinen Osmanlı'nın aydın zümresi tarafından fitili ateşlenen bir yolculuk. Ne efsun kârimizsin ah ey didar-ı hürriyet, esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Namık Kemal bu sözleri Hürriyet kasidesinde özgürlüğe duyduğu aşkı anlatmak için kaleme almıştı. 1800'lü yıllar hürriyet adına kaside yazılacak kadar manalı yıllardı. 19. yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü vaziyet korkunçtu. Azınlık isyanları başlamış, ekonomi iflas etmiş, askeri sistem yıkımın eşiğine gelmiş, toplumsal birliktelik hiç olmadığı kadar zayıflamıştı. 3. Selim çareyi meşverette görmüş, nizamı ceditle yani yeni düzenle çözüm bulmaya çalışmıştı. İyi niyetli bu girişim muhtelif sebeplerle başarısız olmuştu. Yeğeni ve halefi 2. Mahmut daha köklü çözümler yoluna gitmiş, sistemi kökten değiştirmişti. Asırlık kurumların yerine yeni kurumlar açıyor, devletin başına bela olanları lağvediyor ve rotasını tam anlamıyla Avrupa'ya döndürüyordu. Bu doğrultuda yurt dışından uzman getirmenin yanı sıra yurt dışına Avrupa'yı öğrenecek, onları gözleyecek, devletin bekası için hayırlı olanı getirecek gençleri gönderiyordu. Avrupa ile yakın temasa geçen ilk Osmanlılara Avrupalılarca Jön Türkler denilecekti. Avrupa'ya giden Jön Türkler, devletin beklediği gibi önemli vizyon kazanımları elde ederken, devletin beklemediği bir takım özelliklere de haiz olacaklardı. Fransızların Jön Türk'te Mahmut veya Jön Türk'te Abdülmecit dediği bu gençler, memleketin ahvalini, pek acı halini görüyorlardı. Mevzu bahis günler, Osmanlı Devleti'nin art arda yenilgiler aldığı, dört bir yanda azınlık isyanlarının yaşandığı günlerdi. Bir kurtuluş olmalıydı. Bu kötü gidişe bir dur denilmeliydi. Tanzimat dönemi aydınları olarak adlandırılacak bu nesil, içine düşülen karanlık durumun çaresini Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi bir kişinin mutlak iktidarı yerine gücün bölüşüldüğü, anayasaya bağlı yönetilen meşruti monarşide görmüştü. 1860'lı yıllarda gizli şekilde yürütülen faaliyetlerle meşruti yönetim için çalışmalar başlayacaktı. Yeni Osmanlılar Cemiyeti olarak bilinen bu topluluğun önündeki en büyük engel Padişah Abdülaziz'di. Tahta geçirdiği yıllar içerisinde günden güne müstebit bir hale gelen yönetim anlayışı meşruti monarşi gibi bir yönetim tarzına izin vermiyordu. Başını Mithat Paşa'nın çektiği, çeşitli sebeplerle padişaha muhalif olan kimselerin gerçekleştirdiği bir darbeyle Sultan Abdülaziz, 30 Mayıs 1876 tarihinde tahttan indirildi. Yerine büyük özgürlük ve kurtuluş umutlarıyla 5. Murat tahta cülus etmişti. Ancak çiçeği burnunda padişah kısa süre içinde akıl sağlığını kaybederek meşrutiyetin ilanı bir yana dursun en ufak devlet işinden bile uzak kalacaktı. Osmanlı Devleti'nin 36 padişahı arasında 93 günlük hükmü en kısa süren padişah olan 5. Murat, beklendiği gibi iyileşememiş, tahttan hal edilmek durumunda kalınmıştı. Meşrutiyetçi ekibin önünde 5. Murat'ın küçük biraderi Abdülhamit'ten başka çare kalmamıştı. Mithat Paşa ile Kağıthane Kasrı'nda görüşen Veliaht Abdülhamit, Paşa'ya hürriyetperver görünerek kanun-ı esası yayınlayacağından, devletin meşrutiyet yönetimine geçeceğinden bahsediyor ve ekliyordu. Kaleme aldığınız meşrutiyet kanunu milletimizi Varta'dan kurtaracaktır. Bütün Osmanlıları saadete eriştirecek iş bu kanunu rey ve tensibiniz dairesinde ilanda muhtarsınız. Her müşkülatta yardımınıza koşmaktan başka emelim yoktur. Ve bu sözlerin ardından meşhur padişah 2. Abdülhamit meşrutiyetin sözünü vererek tahta cülus etmişti. Türk milleti sandıkla o günlerde tanıştı. Türk tarihinin ilk seçimi 1877 yılı başlarında yapıldı. Ancak ilk deneyim çok acı olaylarla sona erdi. Meclis sağlıklı işlemiyor, bir taraftan da Rusya ile girişilen 93 Harbi devam ediyordu. Savaş günlerinde mecliste bulunan azınlık mebusları ülke bütünlüğüne zarar verecek bir tutum içerisinde olunca meclis iyiden iyiye karışmıştı. Zaten meşrutiyete gönülsüz olan, tahta giden yolda onun taraftarı gibi görünen Sultan Abdülhamit meclisi tatil etti. Bu tatil hürriyetin de tatili ve katli demekti. 30 yıl sürecek istibdat yani baskı ve keyfiyet dönemi başlayacaktı. 3 kişi sokakta rahatça yürüyemeyecek, jurnalcilik olarak bilinen ispiyon mekanizması kurulacak ve hürriyetin adını dahi anmak yasaklanacaktı. Avrupa'da hanedan mensuplarına karşı gerçekleşen suikastlerin gazetelerde haber olması dahi o günlerde yasaklanmıştı. Allah korusun, birilerinin aklına gelir de bu suikastlerle Abdülhamid'i aynı anda hayal ederlerse diye korkuluyordu. Ülke eskisinden daha fena şekilde mutlaki bir yönetime dönüşüyordu. 30 yıllık bu dönemde yetişen bir diğer genç Türk nesli doğal olarak padişahın bu tutumuna karşıydı. Günden güne yükselen memnuniyetsizlik birçok gizli örgüt ve cemiyetin kurulmasıyla sonuçlanacaktı. 1889 senesi Mayıs ayının 21. günü. Güneş grup ediyordu. O tarihte Sarayburnu'nda bulunan ve hüzün veren bir asker kışlasını andıran askeri tıbbiye mektebinde ders paydosu borusu çalınıyor, sınıflardan taşan talebeler mektebin avlusuna ve teneffüshanelere dağılıyordu. 7. sınıf talebesinden Kafkasyalı Mehmet Reşit süratli adımlarla avluyu dolaşıyor, birbirini iten ikişer, üçer kişilik gruplar halinde gezen talebenin arasında gözleriyle birini arıyordu. Nihayet aradığını gördü. O tarafa doğru yürüdü. Tek başına dolaşan bir talebeye doğru ilerledi. ''Hadi Hikmet, hamam tarafına doğru gidelim.'' dedi. Hikmet sordu. ''Arkadaşlar nerede?'' Reşit cevap verdi. ''Belki onları orada bulacağız.'' İki arkadaş hamam tarafına doğru yürüdüler. Köşeyi dolaşır dolaşmaz odun yığınlarının üstüne uzanmış olan arkadaşlarını gördüler. Onlar da tırmandılar, odunların üstüne çıktılar. Tıpkı ötekiler gibi uzandılar. Koca bir günü dersten derse girip çıkmakla geçiren bu beş arkadaşın renkleri solgun, bakışları yorgundu. Hepsi de ağır bir yükün altında ezilmiş insanlara benziyordu. Hatta çehrelerinde gençliğin şuh ve coşkun neşesinden eser bile yoktu. Hepsi de susuyor, boş ve dalgın nazarlarla etraflarını süzüyorlardı. Bahçede neşeli ve coşkun talebelerin kahkahaları, bağırışmaları anlaşılmaz bir uğultu gibi birbirine çarpıyor, uzaktan gelen kurbağa ve mayıs böceklerinin seslerine karışıyordu. Arap gelini Abdullah öksürdü. ''Söylesene Temo.'' dedi. Asıl adı İbrahim Etem olan Ohrili Temo, çetrefil bir Rumeli şivesiyle cevap verdi. ''Ne söyleyeyim ben be ya? Var burada bu kadar kişi, siz söylesenize.'' İshak birdenbire uzandığı yerden doğruldu. Onun çekingen ve heyecanlı sesi duyuldu. ''Uzun uzadıya söyleyecek bir şey yok. Benim bu toplanmayı tekliften bir maksadım var. O da şu, Paris'ten, Mısır'dan gelen gazeteleri yalnız biz okuyoruz ve dertli oluyoruz. Bu kafi değil. Eğer vatanın bugünkü hali düşünülecek bir dert ise bunu bütün vatandaşlarla paylaşmalıyız. Onlara da bu derdi anlatmalıyız. Ben bunun için şöyle bir çare düşünüyorum. Arkadaşlardan birkaç fedayı bulalım, herkesin ruhunda ve dimağında düşünecek bir kabiliyet uyandıralım.'' O zamana kadar susan Arap kirli Abdullah sordu. Nasıl? İshak bunun cevabını birdenbire bulamadı. Nasıl mı? Evet. Nasıl olacak? Hariçte itimat ettiğimiz adamlara veririz. Onlar da okuduktan sonra itimat ettikleri adamlara okutmalarını tavsiye ederiz. Reşit hemen söze karıştı. Olmaz, derhal ele geçeriz. Şayet gazeteler bir hafiyenin gözüne ilişirse o adam yakayı ele verir. Kimden aldığı zorla söyletilir. Bu suretle yapılan tahkikat çorap söküğü gibi bize gelir. Konyalı Hikmet söze karıştı. Gelirse ne olur? Bu gibi işlere girişenler her şeyi göze almalıdır. Yoksa korkuyor musun Reşit? İshak lafa girdi. Aklıma bir fikir geldi. Bu gazeteleri camilere, halkın kalabalık olduğu yerlere bırakalım. Kim bulursa alsın. Aldıktan sonra da ne yaparsa yapsın. Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır. Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır. Gerçekten de öyle olacaktı. İttihad-ı Osmani Cemiyeti'nin kurucusu olacak bu heyecanlı gençlerin ağzından çıkanlar bin ağza yayılacaktı. Günden güne büyüyen bu cemiyet, kar topu etkisiyle gençler ve ilerici aydınlar arasında hızla büyüyecekti. İlerleyen günlerde birçok cemiyeti bünyesinde toplayacak, Terakki ve İttihat Cemiyeti adını alacaktı. En önemli birleşme ise Selanik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile olacaktı. 1906 yılında Mithat Şükrü, Ömer Naci, İsmail Hakkı ve Talat Bey gibi önemli isimlerce kurulan cemiyet, 1907'de Terakki ve İttihat adıyla birleşerek meşhur İttihat ve Terakki'yi oluşturacaktı. Yeni mezun olan subayların çoğu devletin ahvalini görüyor ve çare arayışları için bu cemiyetlere katılıyordu. Müstebit Padişah Abdülhamit bu sebeple genç subayların payitahtta yani İstanbul'da kalmasını istemiyordu. En uygun yer Balkanlardı. Bu yüzden Balkanlar bir noktadan sonra İttihatçılığın kalesi haline gelecekti. İttihatçılar 1908'de Balkanlardan başlattıkları bir ihtilalle arzu ettikleri meşrutiyeti geri getirmeyi başardı. Ancak ortaya çıkan otorite boşluğunda devlet ciddi anlamda toprak kaybedince İstanbul'da ortalık karıştı. 31 Mart vakası adıyla tarihe geçen hadise Türk tarihinde ilk rejim karşıtı hamleydi. Kaybedilen topraklardan meşrutiyet sorumlu tutuluyordu. Bu isyanı sona erdirmek için Balkanlarda bir ordu oluşturuldu. Hareket Ordusu adı verilen bu ordu ülkemizin gelecek 40 yılını inşa eden ekip olacaktı. Enver, Cemal, İsmet, Rauf Orbay, Refet Bele, Süleyman Askeri, Resneli Niyazi, Halil Kut, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir. Daha nice paşa bu orduda yer aldı. Ve 23 Nisan'a giden yolun başrolü Mustafa Kemal de bu olayda sahneye çıkacaktı. Atatürk de bu orduda yer alarak İstanbul'a gelen ve isyanı bastıran ekibin içerisindeydi. İsyan bastırılır, meşrutiyet kurtarılır. Ancak beklenen hürriyet yerine büyük felaketler gelir. Önce Trablusgarp, ardından Balkanlar kaybedilir. Yeterince musibet yaşamayan ülke 1. Dünya Savaşı'na müdahil olur. 4 yıl boyunca nice kahramanlıklar, nice facialar, az miktarda gurur ve çoğunlukla hüzün duyulur. Bu kahır ve acı dolu 4 yıl savaşta Cemal Paşa'nın emir subaylığını yapan usta yazar Fali Rıfkı Atay'ın şu satırlarında saklıdır. Tren giderken iki tarafımızda Suriye ve Lübnan'ı sanki safra gibi boşaltıyoruz. Yarın kendimizi Anadolu'nun köyleri arasında Kudüs'süz, Şam'sız, Lübnan'sız, Beyrut'suz ve Halep'siz, öz can ve öz ocak kaygısına boğulmuş öyle perişan bulacağız. Kumandanım harap Anadolu topraklarını görünce keşke vazifem buralarda olsaydı diyor. Keşke vazifesi oralarda olsaydı. Keşke o altın sağanağı ve enerji fırtınası bu durgun, boş ve terk edilmiş vatan parçası üstünden geçseydi. Eğer kalırsam diyor, bütün emelim Anadolu'da çalışmaktır. Eğer kalırsa, eğer bırakılırsa. Anadolu hepimize hınç, şüphe ve emniyetsizlikle bakıyor. Yüz binlerce çocuğunu memesinden sökerek alıp götürdüğümüz bu anaya şimdi kendimizi ve pişmanlığımızı getiriyoruz. İstasyonda bir kadın durmuş gelene geçene benim Ahmet'imi gördünüz mü diyor. Hangi Ahmet'i? Yüz bin Ahmet'in hangisini? Yırtık basmanın altından kolunu çıkararak trenin gideceği yolun İstanbul yolunun aksini gösteriyor. Bu tarafa gitmişti diyor. O tarafa? Adana mı? Medine'ye mi? Kanal'a mı? Sarıkamış'a mı? Bağdat'a mı? Ahmet'ini buz mu? Kum mu? İskorpit yarası mı? Tifüs bitimi yedi. Eğer hepsinden kurtulmuşsa Ahmet'ini görsen ona da soracaksın. Ahmet'imi gördün mü? Hayır. Hiçbirimiz Ahmet'ini görmedik. Fakat Ahmet'in her şeyi gördü. Allah'ın Muhammed'e bile anlatamadığı cehennemi gördü. Şimdi Anadolu'ya batıdan, doğudan, sağdan, soldan bütün rüzgarlar bozgun haykırarak esiyor. Anadolu demir yoluna, şoseye, han ve çeşme başlarına inip çömelmiş oğlunu arıyor. Vagonlar, arabalar, kamyonlar hepsi ondan, Anadolu'dan utanır gibi hepsi İstanbul'a doğru perdelerini kapamış, muşambalarını indirmiş, lambalarını söndürmüş, gizli ve çabuk geçiyor. Anadolu Ahmet'ini soruyor. Ahmet, o daha dün bir kurşun istifinden daha ucuzlaşan Ahmet'i. Ahmet'i ne için harcadığımızı bir söyleyebilsek, onunla ne kazandığımızı bu anaya anlatabilsek, onu övündürecek bir haber verebilsek. Fakat biz Ahmet'i kumarda kaybettik. Takvimler 1918 yılına geldiğinde Osmanlı Devleti için kumar kaybedilmişti. Türk milletinin en büyük sınavı gelip çatmıştı. Artık devletin savaşı devam ettirmeye nefesinin kalmadığı anlaşılınca ateşkes talebinde bulunuldu. Sıradaki felaket Mondros Mütarekesi'ydi. Anlaşma metnini Rauf Orbay'a uzatan Amiral Kaltrof, içine düşeceğimiz felaketi adeta bir cümlede özetlemişti. Elinizdeki maddelenmiş şartlar kayıtsız şartsız yerine getirilecektir. Bu bir teklif değil, karardır. Mondros, ucu çok açık ve neredeyse Anadolu'nun tümden işgaliyle sonuçlanabilecek maddeler içermekteydi. Rauf Orbay, padişahın onayını aldıktan sonra üzüntü içinde bu ateşkese imza atıyordu. İnfialin boyutunu azaltmak için Tasvir-i Efkar gazetesine ''Hoşnut ve gururluyum, ülkenin ve saltanatın geleceği bu ateşkesle güvence altına alınmıştır.'' Bu metin iki eşit taraf arasında imzalanmıştır. Britanya, Türk ulusunun yok olmasını istemiyor şeklinde bir beyan verdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan muzaffer bir asker, muteber bir komutan olarak ayrılan Mustafa Kemal ise bu beyanata çok sinirlenmişti. 7 Kasım 1918'de Yıldırım Ordular Grubu ve 7. Ordu Karargahı lağvedildi. 8 Kasım 1918'de Harbiye Nezareti emrine alındığına dair kendisine yazı gönderildi. Bunun üzerine 10 Kasım 1918'de İstanbul'a gitmek üzere Adana'dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa, 13 Kasım 1918'de İstanbul Haydarpaşa tren istasyonuna vardı. Haydarpaşa da İstanbul'u işgale gelen düşman gemilerini görünce ''Hata ettim, İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp etmeli, Anadolu'ya dönmenin çarelerine bakmalı.'' diyecekti. Yaveri Cevat Abbas'a düşman gemilerini kastederek ''Geldikleri gibi giderler.'' sözünü tam da bu noktada söyledi. İstanbul'da defalarca kez paşalarla, siyasilerle ve çeşitli gruplardan insanla görüşecekti. Bu cendereden bir çıkış yolu arıyordu. Ancak çok geçmeden bu işin İstanbul'dan bir hayra çıkmayacağını anlamıştı. O günlerin İstanbul'u tam bir ehveni şer havasındaydı. Payitahtın bu denli teslimiyet ruhu içerisinde bulunması onu çok üzmüştü. Beklediği fırsat tabiri caizse ayağına geldi. Kendisine temsili sayılabilecek bir görev olarak verilen 9. Ordu Müfettişliği görevini Kazım İnanç Paşa'nın desteğiyle fevkalade yetkili bir askeri göreve çevirdi. İstanbul'dan icazete alışından hemen sonra duygularını içimdeki heyecandan ayaklarım sanki yere basmıyordu diye betimleyecekti. Ben milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiği büyük gelişme kabiliyetini bir milli sır gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş bütün bir topluma uygulatmak mecburiyetindeydim. Samsun ve çevresindeki asayiş sorunlarını gidermesi amacıyla Anadolu'ya gönderilmişti. Benliğinde ise bundan çok daha fazlası vardı. Samsun'a çıktığı günlerde İzmir işgal edilmiş, Yunanlar Anadolu'ya çıkmıştı. Paşa'nın teslimiyetçilere karşı takındığı tavrın doğruluğu giderek daha anlaşılır hale gelmişti. Birçok paşa gerçekleştirilecek milli direniş hareketine bile inanmazken Mustafa Kemal bu potansiyeli görmüş, ilmek ilmek işlemiş ve insanları bu mücadeleye ikna edebilmişti. Mustafa Kemal'in milli mücadeleye esas katkısı da buydu. Samsun'a çıktığı günden itibaren satranç oynar gibi adım adım 23 Nisan'a giden yolu inşa ediyordu. Jön Türklerin ateşlediği fitili bir daha sönmemek üzere yakacaktı. 1919'un ortalarında yurdun her yerinde bölgesel kurtuluş çabaları vardı. Bu çabalar cemiyetler yoluyla herkesin kendi kapısını temizlemesi şeklinde ilerliyordu. Mustafa Kemal Paşa işte bu dağınıklığı, parçalanmışlığı ortadan kaldırarak her birini birleştirme meziyetini gösterecekti. Samsun'dan Amasya'ya geçen paşa burada halka ilk hitabında ''Amasyalılar, düşmanların Samsun'a yapacağı herhangi bir huruç harekatına karşı ayaklarımıza çarıklarımızı çekecek, dağlara çekilecek, vatanı en son kayasına kadar müdafaa edeceğiz. Allah milletimize mağlubiyeti gösterirse bütün evlerimizi, mallarımızı ateşe verecek ve vatanı bir harabezara çevirerek boş bir çöl halinde düşmana bırakacağız.'' Amasya Tamimi'nde kurtuluşun manifestosu ilan edilmişti. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesiyle geleceğe dair alt metinler veriliyor, Erzurum ve Sivas işaret ediliyordu. Erzurum'da mücadele yürütme gayesiyle heyeti temsiliye oluşturulmuş, Sivas'ta daha da genişletilmiş ve ulusal bir hale gelmişti. Fakat türlü imkansızlıklar sebebiyle hiçbir zaman tam kadro birleşip çalışma şansına dahi erişememişlerdi. Pek çok konuda tartışmaların yaşandığı kongreler sürecinde Mustafa Kemal her tartışmadan daha da güçlenerek ayrılmış, mücadelenin merkezi olarak Ankara'yı seçtirmişti. Ankara'nın merkezi konumu, haberleşme ve ulaşımın iyi durumda olması, işgallere uzak oluşu, Anadolu'nun kalbi sayılabilecek bir bölge olması buranın merkez olarak belirlenmesinde etkili oldu. Benliğimde sır gibi sakladım dediği birçok fikri Ankara'da fiiliyata dökmeyi başaracaktı. 1919 yılının Aralık ayında ülke genelinde seçimler yapıldı. Mustafa Kemal de Erzurum mebusu olarak meclise girdi. Ancak hiçbir zaman İstanbul'a gitmeyecekti. Mücadele fikrinde birleşen birçok mebus ise İstanbul'a gidilmesi taraftarıydı. İtilaf devletlerinin adına barış anlaşması dediği Türklerin yok edilmesi için anlaşmaya çalıştığı günlerde Türk mebuslar adeta kendi barış şartlarını tüm dünyaya duyuracaktı. Mebusların en büyük başarısı ise mecliste Misak-ı Millî'nin kabul edilmesi oldu. Resmen İngilizlere gözdağı veriliyor, açıktan açığa boy ölçüşülüyordu. Öğleden önce saat 10'du. İstanbul Telgrafhanesi'nin yurtsever memurları makine başında ve heyecan içinde Mustafa Kemal Paşa'ya haber yetiştiriyorlardı. Bu sabah Şehzade başındaki Muzika Karakolu'nu İngilizler basıp oradaki askerlerle çarpışarak İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Bilgilerinizi arz ederim. İngilizlerin sabahki baskınında 6 kişi şehit oldu. 15 kadar da yaralı var. Her tarafta İngiliz askerleri dolaşıyor. İşte şimdi de nezarete geliyorlar. Nizamiye kapısındalar. İçeri giriyorlar. Teli kes. İngilizler buradadır. Mebuslar hakkında bir haber aldınız mı? Mebusan telgrafhanesi muhabere ediyor mu? Manastırlı Hamdi Efendi. Evet, ediyor. 14. Kolordu komutanı hazır. Paşa istiyordu. Verelim mi? Ve birdenbire İstanbul Merkez Telgrafhanesi de sustu. Oranın da işgal edildiği anlaşılıyordu. 16 Mart günü İngilizler İstanbul'u resmen işgal edecek, birçok kurum ve kuruluşu baskın şekilde feshedecekti. Meclis-i Mebusan da işgalin gazabına uğradı ve dağıtıldı. Çok önemli mebuslar Malta'ya sürgüne gönderildi. Her şerde bir hayır var denir. Meclisin dağıtılması memleketi meclissiz bıraktı. Bu nokta milli iradenin talihinin döndüğü an olacaktı. Mustafa Kemal'in sabırla beklediği imkan artık doğmuştu. 17 Mart günü ordu komutanlarına bir genelge gönderildi. Ankara'da bir meclis-i müessisan yani kurucu meclisin açılacağı duyuruldu. Kurucu meclis sıfatı padişahçılarda bir rahatsızlık uyandırmış, ardından bu isimden vazgeçilmişti. İşgalden kurtulup Ankara'ya ulaşan mebuslarla yeni meclisin 22 Nisan Perşembe günü açılması kararlaştırıldı. Fakat o dönemlerde milli mücadeleye dinsizlik yaftası vuruluyordu. Bu sebeple 23 Nisan Cuma günü maneviyatta daha etkili olacağı düşüncesiyle son karar verildi. Milli mücadelenin İslam'a karşı bir hareket olduğu iddiasıyla öldürülmelerinin dinen caiz ve farz olduğu şeklinde İstanbul'dan mücadeleci neferler için fetvalar veriliyordu. Padişah tarafından katledilmeleri için ferman yazılıyor, isimleri ölüm listelerine alınıyordu. İşte bu ortamda Ankara'da yeni meclisin hazırlıkları yapılıyordu. Öyle bir manzaradayken bile Mustafa Kemal gerçek arzularını sır olarak tutmaya devam etmek zorunda kalacaktı. Hatanın padişahta değil, onu yanlış yönlendirenlerde olduğu minvalinde beyanlarda bulunmak zorunda kalıyordu. Zira o günlerde yanında olan birçokları hala padişahsız, halifesiz bir ülkeyi hayal etmekte güçlük çekiyorlardı. Şartlar olgunlaşmadan en ufak bir hamle bile yapmıyordu. Onu iddiatçı olmasına rağmen iddiatçı geleneğinden en net ayıran özelliklerden birisi de buydu. Artık bu çetrefilli yolun sonuna geliniyordu. 1916 yılında Ankara'da İttihat Terakki Cemiyeti tarafından parti binası olması adına bir bina yapımına başlanmıştı. Savaş sebebiyle malzeme sıkıntısı yaşanmış ve bina bitirilememişti. Savaş sonrası İttihat Terakki Fırkası'nın feshedilmesiyle bina yarım kalmıştı. Yarım kalan bina daha büyük bir hedef için tamamlanacaktı. Açılacak yeni meclis için bu yarım kalan bina seçilmişti. Ekonomik sorunlar, malzemelerin tedarik edilememesi gibi sebeplerden bina, Ankara halkının ve cemiyetlerin evlerinden getirdiği kiremitlerle tamamlanacaktı. Ve o gün geldi çattı. 23 Nisan Cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılındı. Dualar edildi, kurbanlar kesildi. Büyük bir coşkuyla milletin meclisi açıldı. Milletvekilleri meclis için Büyük Millet Meclisi ifadesini kullanırken Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi ifadesini ısrarla kullanmaktaydı. 8 Şubat 1921'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla meclisin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tarihe kazınmıştı. İşte bu meclis, Türk milletinin bu topraklarda yaşayan her bir ferdin gerçek anlamda hürriyete kavuştuğu yolun başlangıcını oluşturmaktaydı. Birinci meclis açılana kadar kör topal bir halk iradesi görülmüştü. Ancak 23 Nisan halkın egemenliğinin bir daha soluğu kesilmeyecek şekilde devamlılığını sağlayacaktı. Hakimiyet bilakaydı şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bil fiil idare etmesi esasına müstenittir. Bu cümle 1921 Anayasası'nın ilk satırları, birinci maddesini oluşturacaktı. Birinci TBMM milli mücadelenin askeri safhasını yürüttü. Ülkeyi düşman işgalinden kurtardı. En önemli icraatı ise 1 Kasım 1922 tarihinde görülecekti. Şartların olgunlaşmasıyla artık saltanatın kaldırılması mümkün oldu. 1 Kasım 1922, Türklerin Hakimiyet-i Milliye Bayramı olarak kutlamaya başladığı bir gün oldu. Meclisin açılışının birinci yıl dönümünde 23 Nisan Milli Bayramı ilan edilmişti. 1935 yılında Hakimiyet-i Milliye Bayramı ve 23 Nisan Milli Bayramı birleştirildi. Böylece Milli Hakimiyet Bayramı ortaya çıktı. Milli mücadele döneminde öksüz ve yetim kalmış çocukların korunması ve yetiştirilmesi için Ankara'da Himaye-i Etfal Cemiyeti kurulmuştu. Cemiyet 23 Nisan tarihini, yani halkın egemenliğini bu yetim çocukların hayatları için en büyük şans olarak görüyordu. Cumhuriyet döneminde cemiyet Atatürk'ün himayesinde 23 Nisan'ı çocuk bayramı olarak kutlamaya başladı. Yani 23 Nisan hem bir halkın egemenliğini, bir milletin özgürlük arzusunu ve yetim çocukların hayattaki en büyük umudunu temsil ediyordu. 12 Eylül darbesinin ülkemize nadir görülen hayırlı işlerinden birisi de 23 Nisan'la ilgiliydi. Bu iki bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şeklinde birleştirildi. Atatürk'ün 100. doğum yılı olan 1981'den itibaren 23 Nisan bayramı günümüzdeki haliyle kutlanmaya başlandı. Bu kıymetli bayramın anlamını kavramak, yeni nesillere anlatmak ve yaşatmak da bu güzel ülkemize boynumuzun borcudur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.